Ayrım 13. Tarih boyunca polis kışkırtmaları. Bernard Thomas. Sayfa 151. 5. kısım. İhtilalci romantizm ve polis romantizmi. 1855. 2. Alexander tahta çıkıyor. Halk onu iyi karşılıyor, o da reform yapıyor. Ülkeyi boğan bürokrasi ve polis mengenesi bir an gevşiyor. Toprak köleliği kaldırılıyor, seçilmiş bir jürinin yer aldığı ağır ceza mahkemeleri eski devlet mahkemelerinin yerine geçiyorlar. Yönetim ve eğitim konusunda belli bir özerklik verilmiş şehir ve köy belediyeleri olan zemstolar kuruluyor. Aydınlar onlara katılıyorlar, okuma yazma öğretiyorlar, politik düşüncenin basit kurallarını vermeye girişiyorlar, kafa çalıştırıyorlar. Fakat ne dernek kurma ya da toplanma hakkı, ne basın ya da söz özgürlüğü gibi hiçbir ek özgürlük verilmiştir. Mutlakiyetçi rejim dokunulmamış olarak duruyor. Toprak kölelerinin özgür tanınmasına gelince bu köle olan 175 milyonu açlıktan kurtarıyor. Büyük mülk sahipleri, pomezçiklerin ve zenginleşmiş köylü kulakları dişine yarıyor. Yaşamını sürdürmek için her şeyi yapmaya hazır insan sürülerini şehirlere göç etmeye zorluyor. Yeni doğmakta olan sanayinin kendilerine ihtiyacı vardır. Çünkü kömür, demir ya da altın madenleri işletilmeye başlamıştır. İlk demir yolu hizmete konmuştur. Bu St. Petersburg'u Moskova'ya bağlayan yoldur. Çok geçmeden petrol Bakü'de fışkırmaya başlayacaktır. Proletarya pek çabuk gelişiyor. Yeni bir sıkıntıyı öğrenerek gurbetçiler halinde yoksul konutlarda yığılıyor. Aşağılanan, sömürülen 3 milyon çok geçmeden pek kötü dış semtlerde kaynaşıyor. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan fakat henüz kuvvetinin bilincine varmamış güçlü bir yığın. Fırsat düştükçe fazla tiksinç bir patrona karşı homurdanıyor ama çarın mutlak iyilikseverliğine kanmış kalıyor. Papazlar ve memurlar bu saf beyinlere bütün Rus halklarının babacığı, aracı güçlere karşı çocuklarının yüce koruyucusu, çarın dindar temsilcileri olarak derince işlemişlerdir. Genellikle rahatı yerinde sınıflardan çıkma ve halkın kurtuluşuna yardım etmek isteyen aydın gençlik bu fikre karşı kuduruyor. Sarayın işitilmedik lüksünü ve pomezçiklerin küstahlığını bilen odur. Adaletsizliğin mekanizmasını sıkıntısızca sökebilen odur. En ufak bir eleştirme, düşünce, sosyal ya da politik girişimde kovuşturulan odur. İlk hakiki ihtilalciler bu ezilmiş, umutsuzluğa düşmüş intelijent ziyadan çıkıvermiştir. Bunlar kesinlikle katı bir sistemin saldığı çevrelerindeki dünya sanayileşmeyle kımıldarken ayrıcalıklarına sıkıca yapıştıkları eski dokularla çok rahatsız edilen mutlak başkaldıranlardı. Korkunç bir kin onları baskıya karşı ayaklandırıyor, sabırsızlıkla omurdanıyorlar, aptalca kilitlenmiş ve hiçbir şeye izin vermeyen bu toplumun içinde boğuluyorlar. Günün düzeni yaşamalarını yasakladığından bu başkaldıranlar önceden yitik bir varoluşun sızlanmasız özverisini yapıyorlar. 1868. Ateşli ve ihtilalci hareket ilkelerinin büyük icatçısı Netçayev çıkıverdi. Düşkünlerin Verkovenskisi için Dostoyevski model işi görecektir. 22 yaşında yoksul doğmuş ilkokul öğretmenidir. Aydınları ister istemez dünyayı değiştirmeye adanmış kulaklar gibi kullanıyor. Her şey onun karanlık bakışı önünde yarı saydamdır. İhtilal söylemlerden ibaret değildir. Hareket etmek gerekir. Onun hummalı soğukkanlılığı gevezeleri etkisi altına alıyor. Mart 1869'da başkentin üniversite öğrencileri arasında savaştıktan sonra kaçıyor. Tutuklandığı, sonra gizlice sıvıştığı söylentisini yaydırıyor, sınırı geçiyor. Cenevre'de ceza yerinden kaçmış Marx'ın çevirmeni ve Uluslararası İşçiler Birliği içinde onun rakibi anarşist Bakunin'i bulmaya gidiyor. Ona serbestçe "Ben St. Petersburg'daki gizli komite tarafından görevli olarak gönderildim" diyor. Bu elbette yalandır. Fakat genç adamın atılganlığı, uydurulmuş olduğunu bilmediği bu kaçış kuramcının hoşuna gidiyor. Ona kendisini Rusya'da Avrupa İhtilalci Birleşmesi'nin temsilcisi olarak güvenlik kazandıran bir sertifika veriyor. Bu gizli örgütün de Neçayir'inki gibi hiç varlığı olmamıştır. Önemi yok. Delikanlı gizlice St. Petersburg'a dönüyor. Bakunin'in imzası öngörmüş olduğu gibi başkentte büyüleyici bir etkiye sahiptir. Onun sayesinde Moskova'nın ve başkentin üniversiteleri arasında bu kez gerçek olan bir örgüt kurabiliyor. Narodnaya Rasprova, yani halkının öcü, kurnazlık gösteriyor, yalan söylüyor, blöf yapıyor, yine ihtilalci harekete atılımını vermek için onca her şey iyidir. Amacı şudur, ayaklanmayı terörcülükle hazırlamak, öldürülecek kişiliklerin bir listesi düzenleniyor. Fakat Nichiyev'in tek bir adam öldürmek için vakti oldu. Kendi grubundan fazla ılımlı olduğu için tehlikeli diye düşündüğü Ivanov, onu komiteye bir haber verici diye bildirdi ve bir parkın mağarasında revolverle öldürttü. Hemen sonra yeniden Cenevre'ye Bakunin'in yanına kaçmak zorunda kaldı. Bakunin öldürme söylentileri karşısında önce inanmazlık gösterdi. Sonra cinayeti canavarca kabul ederek ilgisini kesti. Herkesin terk ettiği, desteksiz kalan Nechayev geri gönderildi ve 1873'te Çar'ın adliyesince 20 yıl kürek cezasına mahkum edildi. Onu korkunç Pierre ve Paul cezaevindeki Alexis tabyası denilen en gizli bölüme, derin hendeklerle çevrili berbat bir burca kapattılar. Orada gardiyanlar hükümlünün adlarını dahi bilmezlerdi. Oradan ancak gömülmek için çıkılır, bu da yanlış bir ad altında yapılırdı. Pek alaylı bir destan mı? Kuşkusuz. Fakat 1881'de başka bir örgütün, Narodnaya Volya, yani halkının iradesinin üyeleri Alexis tabyasından gelen, başlangıçta gerçekliğine inanmakta güçlük çekecekleri bir mektup alacaklardır. Akıl almaz olmakla birlikte polise girmesini teklif etmeye gelen General Popov'u Silla Tokat hücresinden dışarı atmış olan Nechayev, kendisini saran güvenilmezliğin büyüklüğünden, gardiyanlarının onunla konuşma hakkı bile olmayan, ihtilal temaları üzerinde kendi kendine söylene söylene içlerinden çoğunu görüşlerine çevirmeyi başardı. Yarı şantaj, yarı inandırma ile bunlardan 40'ını elde etti. Cüretli ve kusursuzca gerçekleşebilir bir kaçma tasarısı düzenledi. Dışarıdan yardım istiyordu. Narodnaya terörcülerinin canları çok sıkılıyor. Nechayev efsaneye girmişti. Özgür halde dava için değerli ve kuşkusuz müthiş etkili olurdu. Başka bir yandan Çar'ı öldürme tasarıları var, onları seçmek gerekiyor. İkilem için verilecek karar hapistekinin kendisine bırakılıyor. Birkaç gün sonra cevap geldi, iki kelimeliktir. Çar'ı öldürünüz. Nechayev cezaevinde kalacaktır. Gelecek yıl orada açlıktan, soğuktan ve veremden ölecektir. 19. yüzyılın ikinci yarısı süresince bazen dinamitin parıltısının ışık serpiştirdiği bir bölge içinde hemen hemen her yerde kaynaşan savaşçıların ruh yapısı böyledir. Baskının kıyıcılığıyla şiddetleri artmaktadır. Yine 1879'a dek Herzen ve onun öğrencisi Lavrov ile Halkçı Hareket son bir kez barışçı yöntemlerle köylülerin acı veren uyuşukluğunu silkelemeye girişti. İntelent Ziya ve aristokrasinin gençlerinden binlercesi onların yaşamlarını paylaşmaya gitmek için her şeyi terk ediyorlar, elleriyle çalışıyorlar, cömert ve ılımlı bir sosyalizm öğütlüyorlar. Fakat sopa iniyor, 3000'e yakın halkçı tutuklanıyor, hapsediliyor ya da sürgüne gönderiliyor. Öbürleri siniyorlar, hiçbiri köylülerin kendilerinin dünyasal ve göksel cezaların görünüşüyle dehşete kapılan, köylülerin onları ele verdiği köylerde kalamıyorlar. Bundan böyle artık hiçbir açık propagandanın mümkün olmayacağı anlaşılmıştır. Hemen rastlantı olarak vahşi, kendi kendine ve düzensiz bir şiddet hareketi patlak veriyor. Vera Zasulich, St. Petersburg polis müdürü Trepov üzerine revolverle ateş ediyor ve onu ağırca yaralıyor. Stepniak, jandarma generali Mezentsev'i bıçaklıyor. Ukrayna'da Osinski ile birkaç arkadaşı Harkov valisini ve Kiev savcısını öldürüyorlar. İçlerinden birçoğu yakalanmak üzereyken silah elde kendilerini savunuyorlar. Misilleme olarak idamlar ve gözaltına almalar çoğalıyor. Daha iyi karşılık vermek için ihtilalciler gizliliğe gömülüyorlar ve politikacı öldürmeleri gündemlerine alıyorlar. 1877'de kurulan Zemlya i Volya, yani Toprak ve Özgürlük Hareketi'nin içinde düzensizlik denilen bir grup vardır. Görevi hainlerle hafiyeleri ve özellikle sadist otoritenin temsilcilerini tepelemektir. 1879'da üyelerinden biri Soloviev çarın üzerine bile 5 kurşun boşaltıyor ama boşa gidiyor. Temmuz 1877, Voronej'de Zemlya İvolya'nın gizli bir kongresi toplanıyor. Terörcülük savaşın sistemli bir yolu yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Bir bölünme oluyor. Daha az şiddetçiler ılımlı eğilimli genel bölüşmeyi kuruyorlar. Aralarında sürgünde Marksizmi keşfedecek ve Sosyal Demokrat Parti'nin ilk kuramcısı olacak ve genç Lenin sayesinde Komünist Manifestosunu keşfedecek Plekhanov da vardır. Nechayev'le ilişkilerini görmüş olduğumuz Narodnaya Volya hemen dövüşmeyi seçen üçüncü bir grup tarafından kurulmuş oldu. Programları şuydu: bir proletarya hareketinin yokluğundan bu an için tek olabilir hareket liberal bir devrim. Taktikleri ilerlemenin yolunu kesen en büyük engeli ortadan kaldırmak, sistemi cisimleştiren ve sahte reformlarıyla halkı aldatan kişiyi temizlemek. Yani çağrı öldürmek ve böylece onun yaralanabilir bir insandan başkası olmadığını ispatlayarak efsanesini yıkmak. Bölümlere ayrılmış, aşama sırasınca düzenlenmiş bir örgüt meydana getirdiler. Bunun içinde özellikle lider, halk haklarının savunucusu ve halkı kışkırtıcı Jelyabov'un, Viktor Serjin babası gecelerini sessizce bombalar imal etmekle geçiren Kilbaçiş, ölçülü davranmalar yüzünden herkese yaşamayı dayanılmaz kılan pek titiz gizlilik teknisyeni Mihailov, sonra da çok güzel yüzlü, sevecen ve amansız, yumuşak ve acımasız, 20 yaşında aristokrat bir genç kız Sofia Peroçkaya vardı. Bu Jelyabov'a ölürcesine aşıktı, onun da kendisine aşık oluşu gibi. Zaten komite hemen hemen erkekler kadar kadınları da içinde barındırıyordu ve kimsenin gizli çalışmada cins ayrımı yapma eğilimi yoktu. Bütün üyeler canlarını, servetlerini ve vakitlerini partiye borçluydular. Umutsuz bir coşku, acıklı bir kardeşlik, tersine döndürülmezliğin önünde onları birleştiriyor. Her kimse öbürlerinin her şeyi yapmaya, hatta içlerinden birinin, Kleton Çikonov'un yaptığı gibi casusluk için polisin içine sızmaya bile hazır olduğunu biliyor ve görüyor. Liberaller arasında destek arıyorlar, yönetimin içine kayıyorlar, ordu içine ve işçiler arasına hücreler yerleştiriyorlar. Güz 1879, Çar Kırım'da bulunuyor, trende geri dönecek. Odessa yakınında yürütme komitesinin bir üyesi yol bekçisi olarak kendini işe aldırıyor. Demir yolunun raylarının altına arkadaşlarıyla birlikte bir hendek kazıyor. Çarın treni başka bir yol tutuyor. Daha ötede Harkov yakınında Jelyabov'un yönettiği başka bir grup gözetleme yapıyor. Yol orada da mayınlanmıştır. Tren geçiyor, patlama olmuyor. Moskova'dan biraz beride de içinde Sofia Peroskaya'nın bulunduğu üçüncü bir grup bekliyor. Kazma ile bir tünel oymuşlardır, hazırlar. Fakat bir yerine iki tren geliveriyor. Raydan çıkan beklemedikleri tren oluyor. Şubat 1880, iki yıl önce Rus işçileri Kuzey Birliği'ni kuran marangaz Kaltıurin kendini kışlık sarayında işe aldırtıyor. Her gün haftalardan beri kendisiyle birlikte birkaç dizi dinamit getirip çarın yemek salonunun altında ve çalıştığı yerin zemininde kazdığı bir deliğe yığıyor. 5 Şubat'ta Çar Prens Hesi yemeğe kabul edecektir. Patlama saniyesi saniyesine ayarlanmıştır. Öngörülen saatte bir kıyamet gürültüsü kopuyor. Kışlık saray 11 askeri öldürüp 60'ını yaralayarak çöküyor. Fakat ikinci Alexander kabul yemeği için gecikmiştir, sağ kalıyor. Çar artık korku içinde yaşamaktadır. Dev gibi bir imparatorluğu yöneten salt hükümdar ailesinin içine dek her yerde katiller gördüğünü sanıyor. Gece ve gündüz onu bekleyen binlerce silahlı adama tutuklama dalgalarına ve karanlığa büzülmüş casuslara karşın yatmadan önce karyolasının altına bakıyor ve hiçbir zaman aynı odada uyumuyor. Bir an reformları kabul edeceği düşünülüyor. Narodnaya Volya faaliyetlerini kestiğini bildiriyor. Yanlış umut. Gündüzlerini bitkinlik ve korkudan ağlamakla geçiren Alexander, karşıt kampta durgunluğun geri geldiğine inanır inanmaz artık hiçbir şey yapmıyor. Temmuz 1880, terörcüler tekrar harekete geçiyorlar. Beşinci tasarıları başarısızlığa uğruyor. Çünkü Çar Karadeniz kıyısında yazlığa gitmekten vazgeçmişti son anda. St. Petersburg'da 16 Ağustos 1880'de geçici yol üzerindeki bir köprünün havaya uçurulması olan 6. tasarı da aynı şekilde sonuçsuz kalıyor. Hükümler gittikçe daha çok sıkıştırıldığını hissediyor. Belki de o denli beklenen reformları yapmayı sonunda kabul edecektir. Gel gelelim polis çalışıyor. Ekim'de Mihailov, sonra 8 Şubat'ta yürütme komitesinin başka 3 üyesi ve 9'da 7. girişimin hazırlandığı anda Nevski'yi gören bir dairede Narodnaya'nın ruhu Jelyabov, aynı şekilde yürütme komitesinin üyesi Odessalı genç bir avukat olan Trigoni ile birlikte yakalanıyorlar. Beklenmedik kaza mı? Şanssızlık mı? Tam değil. Sonuçsuz kalan 2. demiryolu kazasının arkasından 16 ihtilalci ele geçirilmişti. Hepsi ölüme mahkum edildiler. Yalnız biri cezası çar tarafından ömür boyu küreye çevrilen Oklaski sağ kaldı. Hangi hizmet karşılığında? İhtilalciler 1917'de Okraana'nın arşivlerini karıştırırken bunu meydana çıkaracaklardır. Oklaski dayanamadı, düşman yanına geçti. Jelyabov ile Trigoni sadece ilk kurbanlarıdır. Bunları başkaları izleyecektir. Çünkü teşekkür yerine hiçbir şeyden haberi olmayan başka birkaç arkadaşı ile her zamanki tekniğe uyularak salıverildi. Artık Kiev'de, Tiflis'te, sonra St. Petersburg'da ve sahte bir ad altında kışkırtıcı ajanlık yapacaktır. Bununla birlikte Jelyabov tutuklanınca Okraana'nın ajanları ile terörcüler arasında bir sürat yarışına girişildi. Terörcüler çarın her pazar geçit törenine gitmek için geçtiği küçük Sadovaya caddesinin altında bir sütçü dükkanının mahzeninden başlayan yeni bir yeraltı yolu kazdılar. Sevdiği adamın tutuklanmasını öğrendiğinde önlenemez aşırı bir hırsa kapılan Sofia Perovskaya öldürücü acısını bastırarak işlerin yönetimini ele alıyor. Alın yazısını bildiren tarihi 13 Mart pazar olarak saptıyor. Son anda çarın vaktini kullanmasını değiştirdiğini öğreniyor. Hemen yeni bir plan tasarlıyor. Katerin kanalının rıhtımı boyunca bomba atıcılar yerleştiriyor. Saat 13.15'te mendilini sallıyor. Kararlaştırılan işaret bu. Çarın arabası atlı kazakların arasında tırısla geliyor. Rissakov bombasını atıyor, yıldırım boşanıyor, patlamayı izleyen sersemleştirici şaşkınlığın içinde çevreye demir, cam ve tahta parçaları uçuyorlar. Biniciler atlar kan içinde, bağırarak uluyarak alık alık gezen kalabalığa yükleniyorlar, araba yere yıkılıyor. Fakat bir hayalet gibi çar sapasağlam çıkıveriyor, yaralılara yaklaşıyor. O zaman Griniewski hükümdara iki adıma dek yaklaşıyor ve orada vuruşunun boşa gitmemesinden emin olmak için bombasını atıyor. Vaktiyle yanında bulunduğu sürgündeki ihtilalci anarşist Prens Kropotkin. İkinci Alexander bütün koruyucularınca terk edilmiş, karın üzerine uzanmış halde orada kaldı diye yazıyor. Herkes kaybolmuştu. Ölmekte olan çarı kaldıran ve öğrenci paltosuna sardıkları çırpınan vücudunu bir kızağın üzerine koyan birkaç harp okulu öğrencisi oldu. Bir de hemen tutuklanma ve asılma tehlikesini göze alarak kolunun altında kağıda sarılı bir bomba ile yaralıyı kaldırmaya yardım etmek için harp okulu öğrencileriyle atılan terörcülerden biri Emel Yanov vardı. Alexander az sonra sarayında ölecekti. Bedeninin aşağısı lime lime Griniewski hastanesine taşınıyor. Bir sorgu yargıcı onu sorguya çekmek için koşuyor. ''Adınız?'' diye soruyor. ''Bilmiyorum.'' diyor belki son nefesi içinde. Çürümekte olduğu Saint-Pierre ve Saint-Paul cezaevinde Jelyabov aynı zamanda Çar'ın ve Griniewski'nin ölümüyle Rissakov'un tutuklanmasını öğreniyor. Hemen gardiyanlarından bir kalemle kağıt istiyor, yargıçlara şunu yazıyor. Hükümetin yeni hükümdarın tacını yalnız ihtilalin en eski bir kişisi olan bana karşı kesin kanıtların yokluğu yüzünden genç bir kahramanın cesediyle süsleyebileceği düşüncesiyle kendimi pek kaygılı hissediyorum. Ruhumun tüm gücüyle bu büyük haksızlığa karşı protestoda bulunuyorum. Yalnız hükümetin alçaklığı iki yerine bir dar ağacı dikilmesini açıklayabilir. Jelyabov dilediğinin ötesinde davayı kazanacaktır. Çünkü genç kahraman Rissikov'da sorguya çekilmeler sırasında güçsüzlüğe düştü. İsimler kaçırdı ağzından. Bir hafta sonra Sofia, sonra Kirbaçiş ile biri dışında suikastin bütün sorumluları tutuklandı. Yalnız bir kadın, Jessie Helfman, idamdan kurtulacaktır. Çünkü hamiledir. öbürleri için 6 dar ağacı dikilecektir. Sofia bir kefene sarılmış, kafası kara bir kukuleta ile örtülü olarak arkadaşının yanında idam edilecektir. Mihailova gelince aynı cezaya 3 kez uğrayacaktır. Celladın ipi 2 kez kopacaktır. 2 kez yeniden inatla kafasını cellada sunmak için kendi kendine kalkacaktır. Sonra polis örgütün saflarına tırpan atıyor. Başlangıç komitesinin 36 üyesi üzerinden yalnız 4'ü kaçmayı başarıyor. Çar'ın öldürülmesiyle sarayı ve yeni hükümdarı dev yapısına karşı pek cesur olmayan 3. Aleksandr'ı delice bir korku kaplıyor. Kışlık sarayına yerleşmeyi reddetti ve büyük babası 1. Paul'un sarayına çekildi diye anlatıyor Kropotkin. Boban'daki hendeklerle çevrili, tepelerinden gizli merdivenlerin Çar'ın çalışma odasına gittiği burçlarla korunan o eski kaleyi bilirim. Bu çalışma odasında yerde kapanlar gördüm. Bir düşman onların içinden sivri kayaların üzerine, duvarın dibinde bulunan suyun içine atılabilir. Zindanlara götüren gizli merdiven ile göle açılan bir yeraltı geçidi de vardır. Bu zaman içinde ihtilalcilerin mayınlama çalışmalarına engel olmaya yönelik otomatik elektrikli uyarıcılarla donatılmış bir yeraltı galerisi kazılmıştı. Anitev Sarayı'nın çevresinde Çar'ın korunması için gizli bir birlik kuruldu. Her rütbeden subaylar buna girmek, toplumun bütün sınıflarında gönüllü casusluk görevi yüklenmek için 3 kat ücret aldılar. Aynı çağda ihtilalcilerle dövüşmek amacıyla Çar'ın kardeşi Vladimir'in yönetimi altında daha da gizli bir örgüt Kutsal Birlik meydana getirildi. Bu olanaklardan biri son fesatların başları diye kuşkulanılan sığınmış kimseleri öldürmekti. O sırada monarşinin saygınlığı yığınların gözlerinde suikastten daha çok güçlenmiş olarak çıkmıştı. Narodnaya Volya'nın hesabı yanlıştı. Çar'ı öldürmek ne puta taparlığı yıkmış ne de sosyal ilerlemeyi yürütmüştü. Aksine Aleksandr III baskıyı kuvvetlendirmek ve kendinden öncekinin reformcuklarını durdurmak için durumdan yararlandı. 1894'te yerini alan oğlu 2. Nikola beceriksiz, kibirli, çekingen ve çevresi için sevimli bir adamdı. Fakat geniş politik tasarılar yerine askeri geçit törenlerine düşkündü. Kısacası güçsüz bir kişiydi. Çok geçmeden karısı Aleksandra ile mistik rezilce eğlenceye düşkün çevresinin ellerinde oyuncak oldu. Nadir zeki bakanlarının alarm çığlıklarına kulaklarını tıkayan bu sevimli silik kişiliğin tahta çıkması daha yapıcı bir davranışı önceden işaret edebilecek hiçbir şey göstermedi. Bütün düşüneceklerdi. Şimdi 2 büyük parti halinde gruplanan ihtilalciler 1898'de doğmuş Marksist sosyal demokrasi ile 1901'de doğmuş hem halkçıların hem de Narodnaya Volya'nın mirasçısı Sosyalist İhtilalci Parti. Karşıda Okraina var. Dövüşler sırasında silahlarını bileyen karanlık bir ordu. Başında birkaç zeki, bazen de çok zeki polis bulunuyor. Onlardan biri özellikle verili görülüyor. Adı Serj Zubatov'dur. Garip bir kişilik, küçük gözlüğüyle jandarmalık içinde yolunu şaşırmış bir aydın yüzü gösteriyor. Bu mesleği etkili olma eğiliminden dolayı seçmiştir. Ütopyacı ihtilalciler karşısında kolaylıkla gerçekçi pozu alıyor, liberal olduğunu söylüyor. Rejimin kendisi istemediği halde onu reformlara zorlayarak kurtarmayı görev edinmiştir. İnce yöntemler hazırlamakta, bunalımı önlemek için onları kullanmaktadır. Henüz öğrenciyken Narodnaya Volya olayında polise bazı hizmetlerde bulunmuştur. Bazı sağlam kişilikleri başkaları arasında terörcü Tikolinov'u tehlikeli durumdan kurtarıp döndürmüş ve yardımcılarından biri yapmıştır. 1890'da gerçekten profesyonel olunca başarısı da hemen şimşek gibi parlamıştır. 5 yıl içinde en önemli bölümlerden birinin Moskova'nınkinin yönetimini almıştır. Bu görevde yalnız 2 adama, polis müdürü General Trepov'a ve İçişleri Bakanı Plehve'ye hesap vermektedir. Bunları daha serbest bir alana sahip olmak için kendi görüşlerine çevirmekte acele ettiği 2 kişiliktir. Hemen o ana dek hayli ilkel olan polis soruşturma tekniğini düzeltiyor. Fransa'dan ithal edilmiş ve bulucusu Mertillon'u ünlü kılacak yenilikler olan antropometrik fotoğrafın kullanılmasını ve parmak izleri alınmasını sistemleştiriyor. St. Petersburg'u iyice düşünülmüş öğütleriyle besleyen Paris'in eski polis müdürü B. Andrieu'nun deneylerinden esinlenerek şeytanca gizli izleme usulleri hazırlıyor. Bu sınırsız krediye sahip özel polis birlikleri ajanlarına bütün Rusya'da, hatta bütün Avrupa'da bir şüpheliyi izleme olanağı sağlıyor. Pratik olarak Moskova'da ya da St. Petersburg'da Okraana'nın ya da terörcü bir grubun ve bazen her ikisinin üyesi olmayan tek bir araba sürücüsü yoktur. Aynı şekilde iç aydınlatma dediği şeyi, yani sürekli kışkırtıcılar kullanmayı geliştiriyor, onları her yere sokuyor. Bir gün şairce bir atılımla aslarına şöyle diyor: "Meslektaşınız gizli ajanı, gizli bağlantınız olan bir kadın gibi gözetlemek zorundasınız. Yanlış bir adımda onu herkesin gözünde şerefsiz kılarsınız." Yenilikleri sayesinde özellikle 1898'de Minsk Kongresi'nden sonra bütün bölgede yapılan kesin polis baskılarıyla Sosyal Demokrat Parti'nin ilk adımlarını torpilleyebiliyor. O sırada Sibirya'da sürgünde bulunan Lenin çok kaygılanıyor. Fakat onun büyük fikri daha çok onu yürekten tutan ve Plehve ile Trepov'u uygulamayı kandırmayı başardığı plan, düzensizlikleri kanalize etmeyi hedef alan yasal bir işçi hareketi yaratmaktır. Bu örgüt dostu ve koruyucusu Okraana aracılığıyla hükümetin kendisi olacaktır. Zemstvo aydınlarına, ayaklanmış öğrencilere, sosyal demokratlara ve ihtilalci sosyalistlere bu kontrollü sendikacılık ona göre engel olacaktır. Bu konuda ileride onun yerine Okraana'nın başına geçecek olan General Gerasimov şöyle yazacaktır: "Zubatov hükümetin işçiler yanına tutmuş olacağı, işçiler ve işverenler arasındaki tek tek çatışmalar olasılığı önünde bile gerilemiyordu. Kuramı ihtilalci propagandanın üzerine dayandığı arazi yitirmesi için bir sosyal monarşinin çar ile işçi çevreleri arasında bir birlik kuramıydı." Bundan önce Mayıs 1901'de Moskova'da mekanik sanayi işçilerinin yardımlaşma kurumları meydana getirildi. Her şey elbette tam kıvamında değildi. General Trepov kişisel olarak yönetmelikleri ve masrafları gözden geçirmek istiyor. Pleh ve sendika başkanları olarak atanmış gizli ajanların yanında her oturumda üniformalı polislerin açıkça bulunmasında direniyor. Fakat bu beceriksizlikler planı yıkmıyorlar. Köylü sınıfının sağlam geleneklerinin mirasçıları olan Moskova işçileri düşünmüş olduğundan daha da çabuk kanıcıdırlar. Çar ve onun memurlarına karşı güvenleri tam kalıyor. Yığın halinde bu garip örgüte yazılıyorlar. O derece ki kuruluşundan ancak birkaç gün sonra sorumlular onlardan 50 binini bir araya getirebiliyorlar ve reformcu Çar Alexander II'nin mezarı üstünde dua etmek için alay halinde Kremlin'e gidiyorlar. Elbette aydınlar yardımlaşma kurumundan dışarı atılmışlar, aşırı kafalılar gizlice hapsedilmişler ve rakip sendikalar kovuşturmaya tutulmuşlardır. Öte yanda Zubatov iyi işçilere ekonomik haklar istemede yardımda bulunuyor. Bir gün şehrin başlıca patronlarını onlara ödünleri açıklamak için çağırıyor bile. Başarıları onu o zaman Okraana'nın en yüksek başı yaptırıyor. Hareket hızla bütün sanayilerde, sonra şehirden şehire, özellikle Odessa'da Şaykeviç adlı bir doktorun etkisi altında ve jandarma albayı Vasilyev'in bağımsız Yahudi İşçi Partisi'ni kurduğu Kiev'de gelişiyor. Dahi büyücü çırağının öngörmemiş olduğu bir felaketin çıka geldiği güne dek sürdü bu. El oyununu yapanlar kendilerinin örgütlemiş oldukları birliklerin kendilerini aştığını görüyorlar. 1903'te Londra'da toplanmış olan sosyal demokratların militanlara kötü hileyi meydana çıkarmak için sendikaların içine sızmayı salık veren bir önergeyi oyladıklarında Odessa'da Doktor Şayeviç kendini akıntıya kapılmaya bırakıyor. Zubatov'un emri üzerine yığınların savaşçı içgüdüsüne güvenlik süpabı işi görmeyi hedef tutan küçük grevi kolaylaştırmıştır. İnceden inceye hazırlandığından onu zararsız saymaktadır. Birkaç gün içinde genel grev bir hal alıyor. Bütün Güney Rusya ve Kafkasya'ya erişiyor. Zanaatkarlar ve proleterler sokağa iniyorlar. Patronlar ve aristokratlar paniğe kapılıyorlar. Afallayan, tutuklanmaktan korkan Şayeviç kayboluyor. Konutunda yapılan bir aramada Zubatov'un ona kışkırtma oyununu arttırmayı emreden yönergeleri ele geçiyor. Dalavere kötüye döndüğünden buradaki makyavelizm yukarıda birden kötüye alınıyor. Suçlular gerekiyor. Şayeviç, Zubatov ve başlıca yardımcıları azlediyorlar. Bununla birlikte St. Petersburg'da yersel işçi birliğinin gidişini gözetlemek için işe aldığı bir adam kalıyor. Bu Okrana bürolarında müdürün koruduğu denilen bir papazdır. Adı Gapon'dur. Onu garip bir ün bekliyor. Dipnot: Zubatov 1905 Okrana'ya tekrar girecektir. 1917'deki düşüşüne dek çarın hizmetinde kalacak ve sonra intihar edecektir. 13. ayrımın sonu. Sayfa 166.